Ayrım 10. Sayfa 99. Ama 788. gece olunca demiş ki, yanında bulunan genç bir oğlan ayak tabanını gıdıklarken uyuklamakta olan sultanı göstermiş. Bu davranışıyla sultanın uyumasını sağlayan genç oğlan da kendini uykuya kaptırmış görünüyor. Bundan kurtulmak için bir sakız parçası çiğniyormuş. Bunu gören Akil korkuya kapılmış ve neredeyse sırt üstü düşecekmiş. Haram da onun kulağına, "Niye böylesine korktun arkadaş? Sen kadıyla konuştun, şimdi ben de sultanla konuşacağım," demiş. Ve onu perde arkasında bırakarak harika bir kıvraklıkla genç çocuğa yaklaşmış. Ağzına tıkaç sokup bağlayarak bir paket halinde duvara dayamış. Sonra kendisi onun yerini almış ve bir hamam tellakının becerisiyle sultanın tabanını kaşımaya başlamış. Bir süre sonra öyle davranmış ki sultan uyanıp esnemeye başlamış. Haram da genç bir oğlanın sesini taklit ederek sultana, "Ey zamanın şahı, yüce sultanım, uyumadığına göre kendisine bir şeyler anlatmamı ister mi?" demiş. Sultan da ona, "Anlatabilirsin," deyince haram, "Ey zamanın şahı, bir zamanlar kentler içinde bir kentte Haram adlı bir hırsız ile Akil adlı bir yan kesici yaşarmış. Bunlar gözü peklik ve beceride birbirleriyle yarışa girmişler. Ve günün birinde her biri kendi becerisini kanıtlamaya girişmiş," demiş. Ve sultana tüm ayrıntılarıyla Akil'in çevirdiği oyunu ve sadece sultanın adını ve olayın geçtiği sahneyi değiştirerek ona kendi sarayında geçmekte olan şeyleri anlatmış. Öyküsünü bitirince, "Şimdi ey zamanın şahı, bu iki arkadaştan hangisi daha beceriklidir?" diye sormuş. Sultan da hiç kuşkusuz şahın sarayına girmiş olan diye yanıt vermiş. Bu yanıtı işiten haram sıkıştığından söz ederek su dökmek üzere abdesthaneye gidecekmiş gibi dışarı çıkmış. Tüm bu konuşmaların geçtiği sırada korkudan canının burnundan çıkacağını duyumsamakta olan arkadaşıyla buluşmaya gitmiş. Ve birlikte daha önce geçtikleri yollardan geçerek oraya girdikleri zamanki kadar mutlu saraydan çıkmışlar. Ertesi gün sultan abdesthanede sandığı gözdesinin görünmeyişinden meraka düşerek onun kendisine anlatılan öyküdeki gibi bağlanarak duvara dayatılmış olduğunu görünce şaşkınlığının sınırına ulaşmış. Ve hemen gözü pek hırsızın hilesinin kurbanın kendisi olduğunu kesinlikle anlamış. Ama kendisine böyle bir oyun oynanmasından kızgınlık duyacak yerde onu tanımak istemiş. Ve bu maksatla tellallar aracılığıyla geceliğin sarayına giren kişiyi bağışlayacağını ve huzuruna gelirse büyük bir ödül vereceğini ilan ettirmiş. Haram da bu vaade güvenerek saraya gelmiş ve sultanın önünde saygı duruşunda bulunmuş. O da kendisinin cesaretini övmüş ve bunca becerisini ödüllendirmek için onu hemen ülkenin güvenlik güçlerinin başına getirmiş. Ve kendi bakımından da genç kadın bütün bunları öğrenerek haramı koca olarak seçmekten geri durmamış. Ve zevk ve neşe içinde bir yaşam sürmüşler. Ama Allah daha iyisini bilir. Şehrazat da o gece şahın bu öykünün etkisi altında kalmasını istemediğinden hemen aşağıdaki şaşılası öyküyü anlatmaya başlamış. Demiş ki, "Bahtın anahtarları. Ey bahtı güzel şah! Anlatırlar ki Halife Muhammed bin Teylün ve babası Teylün nedenle kıyıcı ve zorba ise aynı kertede bilge ve iyi bir hükümdar imiş. Çünkü aynı vergiyi 3 hatta 4 kez ödetmek ve tahsildarlardan korkarak sakladıkları birkaç dirhemi ortaya çıkarmaya zorlamak için halkı sopalatan babası gibi davranmaktansa yeniden yurdunda huzur ve halkı arasında adalet sağlamış. Babasının şiddet yoluyla sağladığı hazineleri kullanarak şairleri ve bilginleri korumuş, yiğitleri ödüllendirmiş ve fakirlerle bahtsızların yardımına koşmuş. Böylece Tanrı onun yönetimini kutsamış. Nil'in kabarması hiç onun zamanındaki denli düzenli ve verimli olmamış. Ürünler asla o denli zengin ve bol ürememiş. Bakla ve yonca tarlaları o kadar yeşillenmemiş ve dükkanlara o kadar çok altının aktığı görülmemiş. Günlerden bir gün Sultan Muhammed her birine sırayla görevleri, geçmiş hizmetleri ve hazineden aldıkları ücretler hakkında sorular sormak üzere sarayının ileri gelenlerini huzuruna çağırtmış. Çünkü böylece kendince onların durumlarını ve yaşam koşullarını öğrenmek istiyormuş. Kendi kendine eğer ağır bir iş görmekteyken yeterli para almayanlar varsa yükünü azaltır, ücretini yükseltirim. Ama hatırı sayılır bir ücret aldığı halde kolay bir iş görmekte olanlar varsa parasını keser, işini arttırırım diyormuş. Huzuruna ilk gelenler vezirleri olmuş. Bunlar hepsi de uzun beyaz sakallı, yüzlerinde bilgeliğin belirgin alametleri bulunan yaşlı, saygın 40 kişiymiş. Başlarında değerli taşlarla zenginleştirilmiş sarığa sarılmış taçlar taşıyorlar. Kudretlerinin nişanesi olarak amber başlıklı bastonlara yaslanıyorlarmış. Bunları eyalet valileri, ordu erkanı ve uzaktan yakından adaleti sağlamakla ve düzeni sürdürmekle görevli bütün yetkililer izliyormuş. Ve bunlar birbiri ardından halifenin önünde diz çöküp toprağa öpmüşler. O da bunları uzun uzadıya sorguya çekmiş ve kendisinin değerlendirdiği meziyetlerine göre atifetler dağıtmış ya da kusurluları işten el çektirmiş. En son huzuruna çıkan da cezaları yerine getiren zenci cellat olmuş. Yapacak hiçbir şeyi olmayan bir kişi gibi yağ bağlamış bulunduğundan bu celladın görünümü pek acıklıymış. Ve omzunda palasıyla gururla yürüyecek yerde başı önüne eğik palasını da kılığının içinde tutuyormuş. Ve Muhammed bin Teylun huzuruna çıkınca yeri öpmüş. Ve ey efendimiz, başımızın tacı, işte sonunda hükümlerini yerine getiren köle için adaletin ışıldayacağı gün geldi. Efendim, ey zamanın şahı, baban Tanrı'dan rahmet dilediğim Teylun öldüğünden beri benim uğraşacağım işlerin gittikçe azaldığını ve bundan sağlayacağım yararların yok olduğunu görüyorum. Bir zamanlar mutlu olan yaşamım sıkıntılı ve yararsız geçiyor. Mısır böylece sükunet ve bolluk içinde kaldıkça Tanrı Efendimizin yaşamını uzatsın ama ben açlıktan ölmek gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayım ve bu gidişle içinde ölecek bir tabut bile satın alamayacağım demiş. Sultan Muhammed bin Teylun celladının bu sözlerini duyunca bir süre düşünmüş ve sızlanmalarının yerinde olduğunu anlamış. Çünkü yükün ağırı onun üzerinde olduğu halde kendisine karşılığında pek önemli olmayan bir meblağ ödeniyormuş. Onun asıl geliri de boynunu vurdurduklarından bağış ya da miras yoluyla çektiği paralarmış. Ve Tanrı'dan geliyoruz ve yine Tanrı'ya döneceğiz. Öyleyse herkesin mutlu olduğunun hayal olduğu bir gerçekmiş ve birini mutlu kılan şey başkasının gözyaşlarına mal olurmuş. Ey cellat, ruhunu yatıştır ve gözlerini serinlet. Çünkü bundan sonra şimdi gördüğün görevin karşılığını almadığına göre yaşamını sağlamak için her yıl 200 dinar ücret alacaksın. Ve inşallah benim tüm saltanatım süresince senin palan şu anda olduğu gibi hep gereksiz olur ve işlemezliğin barışçı parasıyla paslanır diye haykırmış. Cellat da halifenin urbasının eteğini öpmüş ve sıradaki yerine çekilmiş. Bütün bunlar Sultan Muhammed'in ne denli adil ve gönlü yüce bir hükümdar olduğunu kanıtlıyormuş. Toplantı bitince sultan ulu kişilerin sıralarının ardında henüz sorgulamadığı, yüzü kırışıklıklarla dolu ve sırtı kamburlaşmış bir yaşlı kişinin farkına varmış. Ve ona yaklaşmasını işaret edip kendisine sarayda ne gibi bir görevi olduğunu sormuş. Şeyh de, ey zamanın şahı, benim görevim sadece baban rahmetli sultanın beni bakmakla görevlendirdiği bir kasayı gözetmektir. Bu görev için bana hazineden her ay 10 dinar ödenir diye yanıt vermiş. Sultan Muhammed buna şaşırarak, ey şey, bunca kolay bir iş için büyük bir ödeme bu. Peki ne var bu kasanın içinde demiş. O da, vallahi efendimiz, ben bu kasayı gözeteli 40 yıl oldu. İçinde ne olduğunu bilmiyorum diye yanıt vermiş. Sultan da, git onu çabucak bana getir demiş. Şeyh de bu buyruğu hemen yerine getirmiş. Şeyhin sultanın önüne getirdiği kasa som altındanmış ve üzeri zengin süslerle işlenmiş bulunuyormuş. Şeyh sultanın buyruğu üzerine bu kasayı açmış. Kasanın içinde sadece erguvan renkli ceylan derisi üzerine parıldayan harflerle yazılmış bir el yazması varmış. Bir de ta dibinde birazcık kızıl toprak bulunuyormuş. Sultan ceylan derisi üzerine parlak harflerle kaleme alınmış el yazmasını eline alıp ne yazılı olduğunu okumak istemiş. Ama yazı işlerinden ve bilimlerden yana çok bilgili olduğu halde niteliği bilinmeyen harflerle yazılmış bulunan sözcüklerden birini bile sökememiş. Orada bulunan vezirler de bilginler de daha fazla bir şey yapamamışlar. Sultan birbiri ardından Mısır'da, Suriye'de, İran'da ve Hindistan'da ün salmış bütün bilginleri getirtmiş. Ama bunlardan hiçbiri el yazmasının hangi dilde yazılmış olduğunu bile bilememişler. Çünkü bu bilginler gülünç büyük sarıklara sahip zavallı cahillerden başka bir şey değillermiş. O zaman Sultan Muhammed kendisine bu bilinmeyen harfleri çözecek kadar bilgili adamı gösterebilecek olanlara büyük ödüller ödeyeceğini tüm ülkesinde ilan etmiş. Bu bildirinin yayınlanmasından sonra pek fazla zaman geçirmeden beyaz sarıklı bir yaşlı kişi sultanın huzuruna çıkmış. Kendisine konuşma izni verilince Allah Sultanımız Efendimizin ömrünü uzatsın. Huzurunda bulunan köle rahmetli babanız Teylun Sultan'ın eski bir hizmetkarıdır ve mahkum edildiği sürgünden tam da bugün geri dönmüştür. Tanrı beni bu sürgüne mahkum eden rahmetliyi esirgesin. Ey hükümdarımız efendimiz, ben bu ceylan derisi üzerine yazılı el yazmasını okuyabilecek tek adamı size bildirmek üzere huzurunuzdayım. O da rahmetli sultanın buyruğuyla 40 yıl önce zindana atılmış bulunan yasal hocası El-Aşaroğlu Şeyh Hasan Abdullah'dır. Ve orada hala inleyip durmakta mıdır yoksa ölmüş müdür Tanrı bilir demiş. Sultan acaba hangi nedenle Şeyh Hasan Abdullah zindana kapatıldı diye sormuş. O da çünkü rahmetli sultan el yazmasını onun elinden aldıktan sonra zorla okutmak istemişti diye yanıt vermiş. Sultan Muhammed bu sözleri duyunca hemen muhafızların komutanlarını Hasan Abdullah'ı hala canlı olarak bulup dışarı çıkarmak ümidiyle bütün zindanları araştırmaya yollamış. Talih Şeyh'in hala yaşamasını istiyormuş. Muhafızların komutanları sultanın buyruğu üzerine ona bir onur giysisi giydirerek efendilerinin huzuruna çıkarmışlar. Sultan Muhammed onun yüzü acılarla yıpranmış, saygın görünüşlü biri olduğunu görmüş. Onuruna ayağa kalkarak babası Halife Teylun'un ona çektirmiş olduğu haksız işlemi bağışlamasını kendisinden rica etmiş. Sonra da onu yanı başına oturtmuş ve ceylan derisi üzerindeki el yazmasını ona vermiş. Ve ona, ey saygın şeyh, dünyanın tüm hazinelerini sağlasa da bana ait olmayan bu şeyi daha fazla saklamak istemiyorum demiş. Sultanın bu sözlerini işitince Şeyh Hasan Abdullah pek çok gözyaşı dökmüş ve ellerini gökyüzüne kaldırarak Tanrım, sen tüm bilgeliğin kaynağısın. Aynı toprakta zehirli bitkiyi de panzehir oluşturanı da bitiren sensin. İşte 40 yıllık yaşamı zindanda geçirdikten sonra bana zulmedenin oğlu şimdi güneş altında ölme olanağını sağlıyor. Hikmetine akılsız ermeyen Tanrım, övgüler ve utkular sanadır diye haykırmış. Sonra sultana doğru dönerek, ey hükümdar efendimiz, şiddet karşısında reddettiğim şeyi iyilik uğrunda sunuyorum. Elimde bulunduğundan ötürü birkaç kez yaşamı tehlikeye sokan bu el yazması, yasal sahiplenmeyle bundan böyle senindir. Bu tüm bilimlerin başlangıcı ve sonucudur ve benim çok sütunlu İrem yöresindeki hiçbir beşer varlığın içine giremediği Şeddat bin Ak kentinden getirdiğim tek varlıktır demiş. Halife yaşlı şeyhi kucaklamış ve ona ey pederim lütfen bana çabucak ceylan derisi üzerindeki bu el yazması ve çok sütunlu İrem yöresindeki Şeddat bin At kenti hakkında bildiklerini söyle demiş. Şeyh Hasan bin Abdullah ey şah bu el yazmasının öyküsü benim tüm yaşamımın öyküsüdür. Ve gözün iç köşesinde iğneyle yazılsa onu saygıyla okuyan için ders oluştururdu. Demiş ve sözünü şöyle sürdürmüş. Bil ki ey zamanın şahı, benim babam Kahire'nin en zengin ve en saygın tacirlerinden biriydi. Ve ben onun tek çocuğuydum. Babam benim eğitimim için hiçbir şey esirgemiyor ve bana Mısır'ın en iyi hocalarını tutuyordu. Böylece 20 yaşına geldiğimde ulema arasında bilgim ve eski kitaplar hakkında edindiklerimle çoktan ün kazanmış bulunuyordum. Babam ve annem evliliğimi görüp mutlulanmak için beni gözleri ışık dolu, ince bükülgen endamlı ve zariflik ve yenilikten yana ceylan gibi genç bir bakire ile evlendirdiler. Şahane bir düğün yapıldı ve eşimle birlikte ferahlık dolu günler, mutlu geceler yaşadım. Böylece ilk düğün günündeki mutlulukla 10 yıl geçirdim. Ama efendim, kim yarının bahtının kendisine ne sakladığını bilebilir. Ben de sakin bir gecenin rüyası gibi geçen bu 10 yılın sonunda bahtın kurbanı oldum ve tüm felaketler hep birden evimin mutluluğu üzerine çöktü. Böylece birkaç gün içinde veba babamın canını aldı. Yangın evimi yakıp kül etti ve bana kazanç sağlamak için uzaklarda seyreden gemilerimi denizin suları yuttu. Fakir ve anasından yeni doğmuş bir çocuk kadar çıplak, tüm kaynak olarak sadece Tanrı'nın merhameti ve inanç sahiplerinin acımalarına muhtaç olarak kala kaldım. Ve Tanrı'nın dilencileriyle birlikte camileri dolaşmaya ve dilleri tatlı aziz kişilerin arkadaşlığında yaşamaya başladım. Çok kötü günlerde sık sık bir ekmek parçası bile bulamadan barınağıma döndüğüm oluyordu. Ve bütün gün aç kaldıktan sonra geceliğin yiyecek bir şeyim de olmuyordu. Kendimin ve annemin, eşimin ve çocuklarımın sefaletinden son kertede ıstırap çekiyordum. Tanrı'nın bu dilencesine hiçbir sadaka yollamadığı bir gün, eşim sırtından sonuncu giysisini çıkardı ve ağlayarak bana verdi. Ve götür bunu, çarşıda satmaya çalış. Böylece çocuklarımıza bir parça ekmek alırsın, dedi. Ben de karımın giysisini alıp çocuklarımın talihine güvenerek onu satmak üzere evden çıktım. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.